Ayrım 31.
Bayar Partisi'nin Kemalizm ideolojisinden, yani tam bir demokrasiden mülhem olarak kurulacağını belirtiyordu. Hiçbir varlık gösteremeden silinip gidecek olan Milli Kalkınma Partisi'nden sonra DP'nin kurulması, çok partili düzene geçişin gerçek adımıdır. Ancak yeni düzen asıl ürünü olan 1950'deki iktidar değişikliğini doğurana kadar 4 yıl süreyle sancılı anlarda yaşayacaktır. Birinci darboğaz 1946 milletvekili genel seçimleriyle yaşandı. CHP çoğunluklu meclis 10 Haziran 1946 günlük kararıyla genç muhalefeti gafil avlamak için 1947'de yapılması gereken seçimleri bir yıl önceye almıştı. 21 Temmuz 1946 günü yapılan seçimler 1946 tarihli milletvekilleri seçimi kanununun yetersizliklerinden de doğan çeşitli yolsuzluklara sahne oldu. Gizli oy, açık sayım ve döküm koşulları, itirazların tarafsız denetimi sağlanmış değildi. Epey sonra kesinleşen sonuçlara göre CHP 403, DP 54, bağımsızlar da 8 üyelik elde ettiler. Şaibeli seçimler iktidar ile muhalefet arasındaki gerginliği arttırdı. Sertlik yanlısı Recep Peker'in başbakan atanmasının da bunda payı vardı. Peker, hükümet programını okuyup güven oyu isteyince DP'liler programı incelemek için görüşmelerin 2 gün geri bırakılmasını talep ettiler. Çoğunluğun red kararı üzerine DP'liler oturumu terk edip daha sonra da güvensizlik oyu verdiler. Bunun ardından halka ve miting meydanlarına yönelen muhalefet ile Peker hükümeti arasında gerginlik tırmanmaya başladı. DP 1. Kongresi 7 Ocak 1947 yayımladığı hürriyet misakıyla Cumhurbaşkanlığı ile parti genel başkanlığı görevlerinin ayrılmasını, anayasaya aykırı ve antidemokratik yasaların ayıklanmasını, yeni seçim yasası çıkarılmasını, idarenin tarafsızlığının sağlanmasını talep etti. Kongre bu istemler karşılanmazsa milletin sinesine dönmek tehdidinde bulundu. Peker hükümeti ise tutumunu daha da sertleştirdi. Bunalımı yumuşatan uzlaştırıcı tutumuyla İnönü oldu. Kendisi ABD ile kurulan yeni ilişkilerle birlikte liberal rejimi bütün sonuçlarıyla desteklemeye kararlıydı. Bu yolda her iki partinin ılımlılarını kollayan ve buluşturan bir politika izledi. Bunun en önemli belgesi 12 Temmuz 1947 beyannamesidir. İnönü bu bildirisiyle CHP genel başkanı olmaktan çok tarafsız bir devlet başkanı kimliğiyle bir kez daha ortaya çıktı. Gerek iktidara gerekse muhalefete eşit mesafede olduğunu vurgulayarak muhalefete güven yeni rejime de soluk aşıladı. CHP içinde de 35'ler grubunu liberaller ortaya sürerek sertlik yanlısı Peker'in istifasına yol açtı. 9 Eylül 1947. Bundan sonra kurulan 1. ve 2. Hasan Saka hükümetleri İnönü destekli ılımlıların ve liberallerin kabineleri oldu. Hasan Saka'nın 1. hükümeti döneminde Eylül 1947, Haziran 1948 toplanan 7. CHP kurultayı 17 Kasım 1947 Cumhuriyet ilkesini demokrasi kavramı ile aynı doğrultuda tanımlayarak parti içi liberalleşmeye doğru bir adım attı. Parti içinde seçimler ve tabanın rolü öne çıktı. Genel başkanlık ile devlet başkanlığı birbirinden ayrılmadıysa da Cumhurbaşkanı durumundaki bir genel başkanın bütün yetkilerini kurultayca seçilecek bir genel başkan vekilinin kullanması esası benimsendi. Bu arada inkılapçılık, radikal devrimcilikten evrimciliğe doğru bir değişim geçirdi. Çiftçiyi topraklandırma kanunu konusunda geri adım atılmasına karar verildi. Devletçilik anlayışı ılımlaştırıldı. Laiklik konusunda da İslam'a karşı militan politikayı terk çizgisine girildi. Dinde liberalleşme, seçmeli din dersleri ve ilahiyat fakültesinin açılması gibi uygulamalarla yola koyulacaktı. Kısaca CHP DP'ye yaklaşıyor, partiler demokrasisi ikiz partiler demokrasisine dönüşüyordu. Saka'nın 1. ve 2. hükümetleri liberalleşmeyi sağlamada yeterince başarılı olamadı. Bu işin can alıcı noktası olan adil bir seçim yasası çıkarılamadı. Bu arada muhalefetin sertlik yanlıları da DP'den koparak ya da çıkartılarak Millet Partisi'ni kurmuşlardı. 27-1948. 9 Haziran 1948'de kurulan ve demokratikleşmenin yükünü taşıyamayan 2. Saka hükümeti sonunda istifa etti. 14-1-1949. Onun yerine Şemsettin Günaltay kabinesi kuruldu. Yeni hükümet ılımlılardan oluşuyordu. Buna karşılık yeni bir sertleşme olasılığı ufukta belirdi. DP 2. Büyük Kongresi'nin 20 Haziran 1949 yayımladığı Milli Ant ya da Milli Teminat Andı adlı belge, adil seçim yapmayan yönetimlerin milletin husumetiyle karşılaşacakları şeklinde bir gözdağı veriyordu. İktidara yakın çevreler bunu Milli Husumet Andı diye adlandırınca yeni bir gerilimin eşiğine gelindi. Bunun üzerine İnönü, seçim kaybeden gider mesajını vererek 21 Ağustos 1949 bu bunalımın aşılmasında da yapıcı rol oynadı. Asıl düğüm noktası ise ilerideki başlık altında incelenecek olan yasalarda demokratikleştirme sorunuydu. Günaltay hükümeti bu alanda ve özellikle yeni seçim yasasının hazırlanması konusunda tarihsel bir görev yaptı. 1950 tarihli yeni milletvekilleri seçimi kanunu en çok yakınma konusu olan şu üç hususu demokratik ve adil çözüme kavuşturdu: gizli oy, açık döküm ve adli teminat. Eşit, demokratik ve özgür koşullarda yapılan 14 Mayıs 1950 seçimleri DP'nin pek beklenmeyen büyük zaferini tescil etti. Geçerli oyların %53,3'ünü alan DP, TBMM'de yaklaşık %84'lük bir temsil oranı elde etti. CHP ise yaklaşık %40'lık oy oranıyla TBMM'de %14'lük bir temsil gücüne erişebildi. Seçimlere katılma oranı da çok yüksekti, %89,3, siyasal canlılığın ve değişmenin göstergesiydi. Halk ya da ulus tarihinde ilk defa olarak serbest iradesiyle ve oy yoluyla iktidar değiştirmiş, kendi yöneticilerini seçmişti. Böylece tek partili rejimden çok partili rejime geçiş süreci tamamlanmış, iktidar barışçı bir şekilde el değiştirmiş bulunuyordu. Kansız ihtilal ya da genel oy devrimi diye de adlandırılan bu büyük dönüşüm, tek partililikten çok partiliye geçiş tarihinin o ana kadar kaydettiği ilk barışçı ve başarılı örnekti. Eski tek parti ve yöneticileri seçimlerden yenik çıkmışlardı ama genel demokratik başarıdaki rolleri belirleyici olmuştu. Türkiye'deki çok partililiğe geçiş olayının dünyadaki demokrasiye geçiş modelleri arasındaki yeri nedir? Siyasal bilim literatürü bu alanda 3 ana yola işaret eder. 1. Demokratikleşme hareketinin otoriter rejimin kendi yöneticilerince başlatılması, reform. 2. Zor kullanımıyla eski rejimin yıkılması, kopma. 3. Uzlaşma yoluyla geçiş, sözleşme. Ergun Özbulun'un işaret ettiği gibi Türkiye'nin 1945 sonrası evrimi reform modeline girer ve bu yolun en açık örneğidir. Bu evrim başlıca şu üç kolaylaştırıcı koşula dayanmıştır. Birincisi, tek parti döneminde sağlanan ekonomik gelişme, tek parti tarafından ne bastırılan ne de yeterince özümlenebilen yeni sosyoekonomik gruplar, özellikle sanayiciler, tüccarlar, serbest meslek sahipleri yaratmış ve bu gruplar daha liberal bir ekonomi ve daha demokratik bir siyasal sistem istekleriyle ortaya çıkmışlardır. İkincisi, CHP hiçbir zaman bir otoriter veya totaliter meşrulik doktrini yaratmayıp demokratik meşruluğu daima bir ideal gibi sunduğundan rejimin meşruluk kuralları üzerinde şüphelerin ve görüş ayrılıklarının ortaya çıkması son derece doğaldı. Üçüncüsü, CHP liderliği demokratlaşan siyasal hayat içinde iktidarını yarışmacı yollardan da sürdürebileceğine inanmış, hatta bu inanç 14 Mayıs 1950 seçimlerine kadar devam etmiştir. Bu tahlile eklenmesi gereken önemli bir nokta 1945-1950 sürecinin sivil karakterli oluşudur. Bir kurum olarak ordunun bu süreçte aktif bir rolü yoktur. TSK bu geçişe karar ya da onay veren ya da buna karşı tavır koyan bir güç değildir. Cumhuriyetle oluşan siyaset dışılık geleneği sürmektedir. Askeri müdahale aranışları çok dar bir subay çevresiyle sınırlıdır. Yalnız geçiş süreci içinde 6 ildeki sıkı yönetim uygulamaları yeni siyasal yaşamın biçimlenişi üzerinde belli bir etki yaratmıştır. Buna yeni rejimin hukuki çerçevesi çizilirken değinilecektir. 2. Yeni rejimin hukuki çerçevesi. Çok partili rejime geçişe nasıl bir hukuki çerçeve eşlik etmiştir? Yürürlükteki anayasa ve yasalar yeni dönemde ne gibi sorunlar yaratmıştır? A. Anayasa sorunu. Aslında çok partiliye geçişte bir anayasa sorunu da bulunduğu aydın çevrelerce 1945'ten beri işlenmeye başlanmış bir tezdi. Ama aynı dönemde liderlerin anayasadan yakındıkları söylenemez. Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı İ. İnönü, meclise açış konuşmasında 1 Kasım 1945 Türkiye'nin tek eksiğinin çok partili rejim olduğunu açıklarken bu rejime geçişte bir anayasa sorunu olmadığını da ifade etmiş oluyordu. Muhalefet liderleri içinde durum farklı değildi. C. Bayar'a göre yeni atılımın özü Atatürk devrimlerinin hürriyet ve demokrasi ile tamamlanmasıydı. Bunun da hukuki temeli zaten 1924 Anayasası'nda vardı. DP'nin doğuşunda ve faaliyetlerinde en büyük meşruluk temeli Atatürk'ün büyük bir eseri olan bu anayasaydı. A. Menderes'te 1945'te Birleşmiş Milletler Anlaşması ile 1924 Anayasası arasında tam bir uyum olduğunu, farkın uygulamadan yani CHP'nin çıkartmış olduğu antidemokratik yasalardan doğduğunu söylüyordu. İktidar kanadına dönersek CHP'nin müfritler, aşırılar kesiminin başını çeken Başbakan R. Peker bile Cumhurbaşkanı İnönü'nün 12 Temmuz beyannamesini eleştirirken 1924 Anayasası'nın demokratik niteliğini vurguluyor, hükümetlerin Cumhurbaşkanı'na değil TBMM'ye karşı sorumlu olduklarını hatırlatıyordu. Görülüyor ki çok partiliğe geçişte siyasal yaşamın önde gelen simaları için bir anayasa sorunu yoktu. Eldeki anayasayla demokrasi çerçevelenebilir ve korunabilirdi. Nitekim çok partili dönem boyunca 1945'te Türkçeleştirilmiş olan metnin 1952'de yeniden Osmanlıca ilk biçime geri döndürülmesinden başka bir değişiklik yapılmayacaktır. 1. 1950 ve 2. 1955 Menderes hükümetleri programlarında yer verilen anayasada değişiklik vaatleri, DP'nin meclisteki üye sayısı bunun için yeterli olduğu halde yerine getirilmemiş göstermelik kalmıştır. Anayasa sorununun bitişik komşusu iç tüzük sorunudur. Parlamento içi denetim ve demokrasinin kılavuzu olan iç tüzükler o kadar önemlidir ki bunlardan sessiz anayasa diye de söz edilir. 1927 tarihli TBMM dahili nizamnamesi tek partili dönemin ürünü olduğundan iktidar muhalefet ya da çoğunluk azınlık eksenli sorunlara yeterli çözümler üretebilmiş değildi. Parlamento içi denetim ve demokrasi açısından eksikli ve özürlüydü. Çok partililiğe geçişte bu metninde yeni gereksinimlere göre yenilenmesi beklenirdi. Bu da yapılmış sayılamaz. Gerçi 1947'de gerçekleştirilen bir takım değişikliklerle ilk defa olarak partilerle ilgili kurallar da getirilmiş, bunlar meclis organları arasına katılmışlardı. Ne var ki bu eklentiler çok yetersizdi. 1950-60 arasında görüleceği gibi meclis içi parti diktatoryasına gidişi önleyebilmekten çok uzak kalacaklardı. B. Antidemokratik yasalar sorunu. Muhalefet sözcüleri anayasadan pek yakınmıyorlardı ama anayasa aykırı ve antidemokratik yasaların ayıklanması istemini her fırsatta dile getiriyorlardı. Dörtlü takrir 1945, Hürriyet Misakı 1947, Milli Teminat Andı ve benzerleri 1946-1950 arası dönemde bu temizleme operasyonu kısmen gerçekleştirildi. Çok partili hayata geçişte siyasal parti özgürlüğü konusu gündemin birinci maddesiydi. Türkiye'de o tarihlerde siyasal partiler cemiyet kanunu hükümlerine bağlıydı. 1938 tarihli bu yasa derneklerin, bu arada siyasal dernek sayılan partilerin faaliyete geçebilmesini tescil koşuluna bağlamıştı. Bu bir izin sistemiydi. 1946'da Cemiyetler Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Bunların en önemlileri tescil, izin koşulunun kaldırılması ve serbestlik ilkesinin kabulüyle idarenin derneklerin faaliyetini yasaklama yetkisinin ve sınıf esasına dayalı dernek parti kurma yasağının kaldırılmış olmasıdır. Sonuncu nokta işçi sınıfı partileriyle ilgili görünmekteydi. Ne var ki TCK madde 141 komünizan örgütlenmeleri yasaklamış, yaptırımları da 3 kez 1946, 1949, 1951 ağırlaştırmıştı. Maddenin yazılış ve uygulanış biçimi komünist olmayan, sosyalist, ıslahatçı ve hatta yerli sosyalist partilerin de kurulmasını yasaklamaktaydı. Nitekim 1946 yılında bu nitelikteki Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi ile Türkiye Sosyalist Partisi sıkı yönetim komutanlığınca kapatıldı. TSEKP yöneticileri ağır hapis cezalarına çarptırıldı. Öte yandan antilaik dernekleşme ve partileşme de yasaktı ve ceza yaptırımına bağlanmıştı. TCK 163. Seçim hukuku alanındaki düzenlemeler bu dönemin en olumlu katkısıdır. 1946 tarihli Milletvekili Seçimi Kanunu tek dereceli seçim ilkesini getirmişti. Ayrıca seçimlerin bir tek günde yapılması esası da önemli bir güvenceydi. Çünkü o tarihe kadar birden çok güne yayılan seçimlerde yolsuzluk olasılıkları ya da söylentileri artıyordu. Ne var ki bu yasa gizli oy açık döküm ilkesini gerçekleştiremediği gibi seçimlerin yürütümü işini idareye teslim etmekle partizanlık ve kayırmacılığın kapılarını açık tutmuştu. 1948'de yasada yapılan değişiklikler de güven getirmedi. Seçimlerin adil ve dürüst olmasını sağlayan yasa 1950 tarihli Milletvekilleri Seçimi Kanunu'dur. Buna göre milletvekili seçimleri tek derecelidir ve ekseriyet usulüne göre genel, eşit, gizli oyla yapılır. Oy serbest ve şahsidir. Oyların sayılması ve ayrılması açıktır. Madde 1. Yasa ayrıca seçimlerin yargıç denetim ve gözetiminde yapılmasını sağlamakta, yargısal güvenceler getirmekteydi. 1950 seçimleri muhalefetin de olumlu oy verdiği bu yasanın demokratik kuralları çerçevesinde ve dürüst bir şekilde yapıldı. Düşünsel, fikri, entelektüel özgürlükler açısından duruma gelince düşünce suçları tek partili dönemden beri vardı ve bunlar kaldırılmadı. TCK 140, 141, 142, 163. Hatta ilk üçünün yaptırımları daha da ağırlaştırıldı. Buna karşılık basın özgürlüğü alanında bir takım göreli iyileştirmeler sağlandı. Hükümetin gazete ve dergi kapatma yetkisi kaldırıldı, basın suçlarında azaltmaya gidildi. Yayın çıkarmak için gerekli olan ruhsat alma ve para yatırma şartları kaldırıldı. Basın özgürlüğü konusunda 1950 genel seçimlerinden sonra çıkartılacak olan basın kanunu daha da özgürlükçü temeller getirecektir. Düşünsel özgürlükler alanında bir başka olumlu yenilik 1946 tarihli Üniversiteler Kanunu'yla idari ve bilimsel özerkliğin ve akademik özgürlüklerin tanınmasıdır. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğü konusunda da liberalleşmeye gidildi. İçtimaati Umumiye Kanunu'na müzeyyel kanun kaldırılarak izin sistemi terk edilip bildirim sistemine geçildi. Çalışanların hakları konusunda ise bir ilerleme görülmedi. Grev zaten yasaktı ve öyle olmaya devam etti. 1947'de sendikal örgütlenme hakkı son derece dar bir çerçeve içinde tanındı. İşçi ve işveren sendikaları ve sendika birlikleri hakkında kanunun 5. maddesi hükmü bunu anlamaya yeterlidir. İşçi ve işveren sendikaları sendika olarak siyasetle, siyasi propaganda ve siyasi yayın faaliyetleriyle iştigal edemezler ve herhangi bir siyasi teşekkülün faaliyetlerine vasıta olamazlar. Sendikalar milli teşekküllerdir, milliyetçiliğe ve milli menfaatlere aykırı hareket edemezler. Yargılama hukuku alanında da önemli bir iyileşmeye gidilmedi. Oysa yargı bağımsızlığı ve güvenceleri konusundaki eksiklik ve sakatlıklar hukuk devleti ilkesine yönelmeyi ciddi biçimde güçleştirecek düzeydeydi. Bu konuda tek iyileştirme 1927'den beri zaten işlerliği kalmamış olan İstiklal Mahkemelerine son verilmesi, bunların dayanağı olan İstiklal Mahkemi Kanunu'nun yürürlükten kaldırılmasıdır. Çok partili hayata geçişe eşlik eden bir olumsuzluk da sıkı yönetim rejimiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı koşullar nedeniyle 20 Kasım 1940'da 6 mülki birimde sıkı yönetim ilan edilmişti. İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli. 25 Mayıs 1940 tarih ve 3832 sayılı Örfi İdare Kanunu'na dayandırılan bu uygulama 7 yıl 1 ay sürdü. Savaşın bitiminden sonra bile 2 yıl daha yürürlükte kaldı ve ancak 22 Aralık 1947'de son bulabildi. DP'liler sıkı yönetimin iç politikada baskı aracı olarak kullanıldığı yolunda iddialar ileri sürüyordu. Gerçekten 1946 seçimlerinde yapılan yolsuzluk ve hilelerin basında açıklanması bile engellenmişti. İstanbul, basın, yayın ve çalışma hayatının merkezi olduğundan buradaki sıkı yönetim bütün yurdu da sarmalıyordu. Sıkı yönetim uygulamalarının asıl hedefi ise sosyalist düşünce ve partiler ile işçi kuruluşları olacaktı. Böylece çok partili yaşama geçişte gerek yasalar gerekse sıkı yönetim uygulamaları yüzünden sol kanadı budanmış bir demokrasi olgusu ortaya çıktı. Çok partili düzen fiilen ikiz partili bir sistem biçiminde belirdi. Program ve siyasetleri birbirine yakınlaşan iki sermaye partisi CHP ve DP antikomünizm konusunda da birbiriyle yarışıyor, hatta her biri öbürünü komünistlikle suçluyordu. Dünyadaki yeni kutuplaşma ve soğuk savaşta bu demagojik ortamı körüklüyordu. Emekçi sınıf ve doktrin partilerinden yoksun bırakılan, dolayısıyla tek ayak üzerinde yürümeye zorlanan Türkiye demokrasisinin bu aksak temposu ileriki yıllarda damgasını vuracak Filipin demokrasisi ya da biçimsel demokrasi suçlamalarına konu olacaktır. Gerçi yeni düzenin hukuki çerçevesi aşırı sağda faşist ve antilaik örgütlenme ve partileşmeleri de yasaklıyordu. Ama bu kısıtlamaların çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin kendini savunma anlayışı içinde görülmesi gerekir. Nitekim savaş sonrasında yeniden kurulan demokrasilerde de İtalya ve Almanya faşist partiler için yasaklamalar vardı. Dinci örgüt ve partilerin yasaklanmasında demokrasinin ön koşulu olan laikliğin korunması açısından olduğu kadar doğrudan doğruya demokrasinin yaşayabilmesini sağlama bakımından da gereklilik vardı. Çünkü bunlar da ideolojik özleri gereği egemenliğin ulusa ait olması ilkesini yadsıyacak, siyasal yarışta dinsel değer ve duyguları kullanarak haksız rekabet yoluna sapacaklardı. Türkiye'nin tek partili döneminin laiklik konusunda attığı önemli adımlar ve çok partili yaşama geçişte dinci partilere izin vermeyişi bu geçiş sürecinde 1990'larda Cezayir'in yaşayacağı tıkanıklıklara, benzer sıkıntılara uğramamasını sağlamak bakımından yararlı bir rol oynamıştır. 3. Uygulama. 1924 Anayasası altında çok partili hayatın 1945-1950 dilimi CHP iktidarına sahne olmuştu. Buna ilişkin konular yukarıda geçiş sorunsalı olarak ele alınmış bulunuyor. Uygulama başlığı burada 1950-1960 zaman dilimini, yani DP iktidarı dönemine ayrılmıştır. Bu dönemin siyasal ve anayasal sorunları ve gelişmeleri üç kümede toplanabilir. Çoğunlukçu demokrasi, antidemokratik düzenlemeler, yargısal ve anayasal aranışlar. A. Çoğunlukçu demokrasi. 1950, 1954 ve 1957 milletvekili genel seçimlerinden DP çoğunluk partisi olarak çıktı. Ancak listeli adi çoğunluk sisteminin yarattığı adaletsiz sonuçlar nedeniyle bu parti kazandığı oy oranlarının çok üstünde temsil oranlarına erişti. 1950 seçimlerinde DP %53.35 oy oranıyla TBMM'de %83.57'lik bir temsil oranı ve 408 sandalye kazanırken CHP %39.78 oy oranıyla ancak %14.40'lık bir temsil gücüne 69 milletvekilliği erişebilmişti. 1954 seçimlerinde DP'nin oy oranı %56.61, temsil oranı %92.98, 503 sandalye, CHP'nin oy oranı %34.78, temsil oranı ise %5.52, 31 sandalye idi. 1957 seçimlerinde DP %47.70'lik oy oranı ile %69.50'lik bir temsil gücü tuttururken 424 sandalye, CHP %40.82 oy oranıyla %29.18'lik bir temsil gücü 178 sandalye sağlayabilmişti. Yuvarlak rakamlarla DP seçmen oyunun yarıdan azını %48 alıp yaklaşık %70'lik bir temsil olanağı sağlarken oyların yarıdan fazlasını %52 alan muhalefet partileri yaklaşık %30'luk bir temsil gücünü tutturabilmişlerdi. Çoğunluk egemenliğine ve hatta diktasına yol açan bir başka etken, parti içi katı disiplinin ve iki partili sistemin yarattığı sonuçlardır. Meclisteki ezici çoğunluk onun parti içi katı disiplini, parti içi demokrasisi yerine lider egemenliğinin doğması, bu mutlak ve disiplinli çoğunluğa dayalı hükümetlerin hem bu çoğunluğa hem de meclise ve ülkeye tek elden hükmetmeye çalışmaları sonucunda meclisin hükümet üzerinde bir denetimi kalmadığı gibi siyasal çoğunluğun muhalefeti ezmesinin yolları da açılmıştır. Böylece meclis çoğunluğunu elde eden siyasal parti, onun grubu ve hükümeti, milli iradeyi temsil yetkisini yalnızca kendisinde görmüştür. Hükümet ve parti içinde oluşan dar bir liderler grubunun yarattığı oligarşi, partinin meclis grubunu da denetimi altına alarak milli iradenin tek sözcüsü ve gerçekleştiricisi kimliğine bürünmüştür. Bu etkenler, 1924 Anayasası'nın öngörmüş olduğu meclis üstünlüğü sistemini de tersine çevirmiş, fiili bir yürütme üstünlüğü ya da parti oligarşisi sistemi yaratmıştır. Bu dönemde yapılan bir üç tüzük değişikliğiyle meclisin, daha doğrusu muhalefetin hükümeti ve iktidarı denetleme yolları da esaslı bir şekilde daralmıştır. B. Antidemokratik düzenlemeler. Azınlık haklarını gözetmeyen, çoğulculuğu dışlayan, siyasal ve parlamenter hayatın en somut belirtileri antidemokratik mevzuattır. Bunun da başında siyasal haklara ve muhalefete getirilen kısıtlamalar gelir. Bu düzenlemeler özellikle 1953 yılından başlayarak sürekli artış gösterdi. İlkin üniversite öğretim üyelerinin siyasi kuruluşlarda görev almaları, siyasi yayın ve beyanda bulunmaları bir yasayla yasaklandı. Ardından CHP'nin haksız iktisaplarının iadesi hakkında kanunla partinin mal varlığına el kondu ve hazineye aktarıldı. Böylece aslında yargı alanına giren bir konuda meclisteki siyasal çoğunluğun iradesiyle ana muhalefet partisine müsadere, zor alım cezası uygulanmış oluyordu. Bundan kısa bir süre sonra da Millet Partisi 1954 genel seçimlerine gidilirken Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla 27 Ocak 1954 din, mezhep ve tarikat esaslarına dayanan bir dernek sayılarak feshedildi. Muhalefete oy veren seçmenlerin ve seçim bölgelerinin cezalandırılması siyasal baskıların bir başka yönüdür. İlkin 1950 seçimlerinde çoğunlukla CHP'ye oy veren Abana ilçe merkezi olmaktan çıkarıldı. Daha sonra sıra 1954 seçimlerinde CHP'ye çoğunluk sağlayan Malatya seçmeninin cezalandırılmasına geldi. Adıyaman ilçesi Malatya'dan kopartılarak il haline getirildi. Bu arada Cumhuriyetçi Millet Partisi'ne CMP çoğunluk veren Kırşehir ilinin payına düşen de ilçeliğe indirilmek oldu. Partilerin faaliyetlerine de ek kısıtlamalar getirilecektir. Milletvekilleri seçimi kanununda 1954'te yapılan değişikliklerle karma liste usulüne son verildi, partiler arası seçim anlaşmaları yasaklandı. Partilerin radyodan seçim propagandası yapmalarına da son verildi. Devlet ve hükümet işlerinde vazife alanların yapacakları konuşmalar ve yayımlar ise seçim propagandası sayılmayacaktı. Böylece radyonun partizanlaştırılması süreci başladı. 1957 yılında yeni bir yasa değişikliğiyle muhalefet partilerinin seçimler için tasarladığı güç birliği yasaklandı. Bu arada partilerin seçim dönemleri dışında toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemeleri de yasaklanmıştı. Hükümet ve dolayısıyla iktidar partisi ise bu konuda da serbest bırakılmıştı. Ayrıca anayasanın açık hükmüne rağmen madde 29 ara seçimler yapılmadı. Ana muhalefet partisine yönelik asıl büyük darbe 1960 yılında sahneye konacaktı. DP çoğunluğunun kararıyla kurulan bir tahkikat encümeni 18 Nisan 1960 CHP'nin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerini araştırmakla yükümlüydü ve DP'li 15 üyeden oluşmaktaydı. Böylece daha soruşturma başlamadan mahkum edilen CHP ve ana muhalefet silinmek isteniyordu. Komisyon ayrıca basın alanında adli ve idari mevzuatın nasıl uygulandığını, uygulanıp uygulanmadığını araştırma yetkisiyle de donatılmıştı. Dahası her türlü siyasal hareket ve faaliyeti durdurma yetkisini de kullanan komisyon, parti kongrelerini, toplantılarını, bütün siyasal faaliyetleri yeni teşkilat kurulmasını, komisyon faaliyetleriyle ilgili yayınları, hatta TBMM'nin tahkikat kararı ile ilgili görüşmelerinin yayımını yasakladı. Bu görüşmeler sırasında İ İnönü, DP milletvekillerini, "Bu yolda devam ederseniz ben de sizi kurtaramam. Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır. İhtilal meşru bir hak olarak kullanılacaktır," demişti. Ne var ki çoğunluk diktatörlüğünü kurmaya kararlı görünen DP meclis çoğunluğu daha da ileri bir adım attı ve TBMM tahkikat encümenlerinin vazife ve selahiyetleri hakkında kanunu çıkardı. Buna göre encümenler sorgu ve sulh hakimiyle askeri adli amirlere tanınan tüm hak ve yetkilere sahip olacakları gibi her türlü yayını yasaklama, toplatma, süreli yayınları tatil ve matbaalarını kapatma kararı vermeye, soruşturma için gerekli her türlü evrak, eşya ve belgeye el koymaya, siyasal toplantı ve faaliyetler hakkında tedbir ve karar almaya, hükümetin bütün araçlarından yararlanmaya da yetkiliydi. Encümen çalışmaları gizliydi. Bunları yayanlar ya da bunlara karşı gelenler hakkında ağır hapis cezaları öngörülmüştü. Söz konusu karar ve tedbirlere karşı itiraz yolu da kapatılmıştı. Ayrıca bu yasanın uygulanmasında Hakimler Kanunu ile Memurun Muhakematli Kanunu uygulama dışı bırakıldığından bunların kapsamına giren kamu görevlileri de bütün güvencelerinden yoksun kılınmıştı. Görüldüğü gibi bu yasa ile tahkikat encümeni elinde yasama, yürütme ve yargılama yetkileri tutan bir ihtilal organı ya da kamu selameti komitesi durumuna geliyordu. Zaten faaliyetlerini sürdüren encümen bu yasadan aldığı hızla daha da şiddetli önlemler getirmeye koyuldu. Ne var ki yasanın yarattığı tepkiler bardağı taşıran son damla DP'nin iktidarının da sonu demek olacaktı. Yasanın çıktığının ertesi günü 28 Nisan başlayan kitlesel öğrenci hareketleri sonunda sıkı yönetim ilan edildi. Böylece iki koldan yönetimi, hükümet ve encümen, bir üçüncüsü eklenmişti, sıkı yönetim ya da askeri otorite. DP çoğunluğunun antidemokratik uygulamaları başka alanlarda da kendini göstermiştir. Bunların en önemlileri basın özgürlüğü ile kamu görevlilerinin özlük hakları konusudur. 15 Temmuz 1950 tarihli basın kanununun ertesi yılından başlayarak basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar sökün etti. 1951'de bir resmi ilanlar kararnamesi çıkartılarak gazeteleri hükümetin takdirine göre ödüllendirme ya da cezalandırma yolu açıldı. Daha sonra 6334, 6337, 6732 ve 6733 sayılı yasalarla antidemokratik hükümler getirildi. Yeni basın suçları, yayın yasakları, sorumluluk alanı genişletilmesi, cevap ve düzeltme hakkının idareye bırakılması, ispat hakkı tanınmaksızın basına karşı hükümetin kayrılması, bakanları küçük düşürücü sayılan yayınlara karşı cezai soruşturmanın adeta otomatik hale getirilmesi ve benzerleri. Bunların sonucunda basın özgürlüğü hemen hemen ortadan kalktı. Kamu görevlilerine yönelik baskıların en ağırı, resen emekliliğe sevk yetkisinin idareye tanınması ve buna karşı itiraz yargı yolunun da kapatılmasıdır. Emekli Sandığı Kanunu'nda yapılan bu değişiklik, madde 39b, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleriyle üniversite öğretim üyelerini de kapsamına aldığından adli ve akademik güvenceler de bundan etkileniyordu. Zaten yargıç güvenceleri ve bağımsızlığı yönünden zayıf olan sistem bu gibi önlemlerle daha da yıpranacak, yargı bağımsızlığı iyice ortadan kalkacaktır. C. Yargısal ve anayasal aranışlar. 1924 Anayasası çok partili dönemde esasa ilişkin bir değişiklik geçirmedi. Tek değişiklik biçimi dile ilişkin olandı. Oysa çok partili hayattaki tıkanıklıklar ve sorunlar anayasadan da kaynaklanmaktaydı. Bunları aşma yolundaki bazı aranışlar da buradan doğmuştur. Çözüm denemeleri yargısal ve anayasal boyutlu olmak üzere başlıca iki kanatta toplanabilir. 1. Yargısal çözüm aranışları. Yargısal çözüm arayışının esası var olan anayasa çerçevesinde yasaların anayasa uygunluğunun yargısal denetimine olanak bulunup bulunmadığı noktasında düğümlenmiştir. 1924 Anayasası yargısal denetimi öngörmüş değildi. Bununla birlikte konu doktrininde tartışılmış Hatta yargı çevrelerinde de izdüşümler yaratmıştır. 1924 Anayasası'nın tek parti dönemindeki uygulanışı sırasında def'i ya da itiraz yoluyla denetim olanakları aranmış ama Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 4 Şubat 1931 tarihli kararıyla bu yolun kapalı olduğuna karar verilmişti. Çok partili dönemde ve özellikle DP çoğunluklu meclisin antidemokratik yasalara hız verdiği yıllarda bu tartışma yeniden alevlendi. Ne var ki yargı organı daha önceki dönemde olduğu gibi içtihat yoluyla bu denetim yolunu yine açamadı. Bununla birlikte 1950'li yılların başında bu yönde ilginç bir yargı kararına tanık olunmuştur. Bu karar Akşehir Hukuk Hakimi A. Refik Gür'ün imzasını taşır. Yargıç bir dava dolayısıyla verdiği kararda mahkemelerin anayasaya aykırı yasaları uygulamaktan kaçınabilecekleri görüşünü açıkça savunuyordu. Karar gerekçesinde ABD Federal Yüksek Mahkemesi'nin işlevi de anımsatıldıktan sonra şöyle denmiştir. Hakim, hüküm tesisinde esas tutulan mesele dolayısıyla inceleyeceği ve tatbik edeceği kanun hükmüne körü körüne otomatik ve mutlak bir itaat ve inkiyat, boyun eğme, düsturu ile uyacak değildir. Çünkü hakimi taklit eden, kayıtlayan kanunu da anayasa kayıt altına almış ve kendisine muhalif kanun mevcudiyetini 103. maddesinin sarih hükmüyle nefyetmiştir, olumsuzlamıştır. Şu halde hakim evvela ana kanun olan anayasa hükmüne ve ikinci planda da ona muhalif mevcudiyet iktisap edemeyecek bulunan diğer kanun hükümlerine tabi olmak durumundadır. Mahkemelerin yalnız inceledikleri hukuki hadiselerin şumulü ve çerçevesi içinde kalmak şartıyla anayasa hükümlerinin yürürlüğü ve dokunulmazlığı murakabesini, denetimini yapmaları ve o kanunda aykırı hükümler bulunduğu takdirde hadiseye tatbikinden çekinmeleri gereklidir. Yargıç kararı şöyle sonlanıyordu. Anayasamızla hakimlere böyle bir araştırma hakkı hükmen tanınmış bulunmaktadır. Bu karar Yargıtay'da ilgili daire tarafından bozulduysa da Yargıç R. Gür 7-4-1952 tarihli ve 132-216 sayılı kararıyla ilk görüşünde direndi. Direnme kararında esasen anayasa ile tanınmış olan böyle şerefli bir hakkın Türk hakiminden esirgenmemesi lazım geldiğini ve bu şerefli adalet geleneğinin memleketimizde de kökleşmesinin gerekli olduğuna özellikle değinilmiştir. Bu direnme kararı Yargıtay Genel Kurulu'nda görüşülmeden önce davada uygulanan yasanın antidemokratik ve anayasaya aykırı hükümleri bir yasa değişikliğiyle kaldırıldı. Böylece somut olayda adalet ve anayasaya uygunluk, yargıç, meclis, yargı, yasama işbirliğiyle gerçekleşmiş oluyordu. Ne var ki bu seçkin yargıcın öncülük etmek istediği gelenek ülkemizde o dönemde kökleşemedi. Yasaların anayasaya uygunluğunun bu yoldan denetlenebilmesi çığırı içtihat eliyle açılamadı. Kuşkusuz o gün bugün içtihat hukukuna bağlanan umutların karşılanamayışının yargıç ve yargılama kültürü ile de ilgili pek çok nedenleri vardır. Anayasaya uygunluğun yargısal denetiminin gerçekleşebilmesi için 1961 Anayasası'nı beklemek gerekecekti. 2. Anayasa değişikliği talepleri. Çok partili yaşamdaki tıkanmalara ve antidemokratik uygulamalara karşı ikinci tepki kanalı anayasa değişikliği önerileri biçiminde ortaya çıkacaktır. Bu talepler muhalefet çevrelerinden gelmiş olup bunların başlıca belgeleri şunlardır. CMP'nin 1954 seçimlerine girerken yayımladığı 12 Mart 1954 tarihli bildiri, 1957 seçimlerinden önce muhalefet partilerinin temsilcilerinin yayımladıkları ortak bildiri, CHP'nin aynı seçimler için yayımladığı seçim beyannamesi, Hürriyet Partisi'nin HP 1957 seçim beyannamesi, CHP 14. Kurultayında Ana Davalar Komisyonunca hazırlanıp açıklanan 14 Ocak 1959 İlk Hedefler Beyannamesi. Bu belgelerde dile gelen talepler şöyle sistemleştirilip özetlenebilir. A. Yeni bir anayasanın tedvini, CMP. Anayasanın değiştirilmesi, ortak bildiri. B. Modern demokrasi ve cemiyet, halk egemenliği, hukuk devleti, sosyal adalet ve emniyet, güvenlik esaslarına dayanan bir devlet nizamı kurulması. CHP 1959. C. Hak ve özgürlüklerin açık ve güvenceli biçimde anayasallaştırılması, ortak bildiri. D. Yasamada dengelemeyi sağlayacak çift meclis sisteminin kabulü, ortak bildiri. CHP 1957-1959. E. Meclis Başkanlık Divanı'nın tarafsızlığının sağlanması, mecliste söz hürriyetinin ve yasama dokunulmazlığının güvenceye bağlanması. CHP 1959. F. Yasamanın yürütmeyi denetlemedeki etkinliğinin soru, gen soru, meclis soruşturması arttırılması. CHP 1959. G. Cumhurbaşkanının partiler üstünlüğünün ve tarafsızlığının sağlanması. HP, CHP 1959. H. Yargı bağımsızlığı ile yargıç güvencelerinin getirilmesi, ortak bildiri ve bunun içinde Yüksek Hakimlik Şurası kurulması. CHP 1959. İ. Anayasa Mahkemesi kurulması, ortak bildiri. CHP 1957-1959 ve bu mahkemenin Yüce Divan görevi de yapması. MP, K. Siyasal partilerin anayasal statü ve güvencelere kavuşturulmaları ve bunların yargısal denetime bağlanmaları. HP. Bu taleplerin hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Muhalefet partileri değil bunları gerçekleştirecek sandalye sayısına, üye tam sayısının 1/3, önerecek sayıya bile 1/3 ulaşılabilmiş değillerdi. DP'nin ise iktidara geldikten sonra zaten böyle bir tasası kalmamıştı. Yalnız 1. ve 4. hükümetlerinin programlarında göstermelik hükümler yer almıştı. Şu da var ki söz konusu talepler o dönemde gerçekleştirilebilmiş değildi ama 1961 Anayasası'nın getireceği olumlu katkıların büyük bölümünü daha o günden olgunlaştırmışlardı. Son bir hukuki tartışma noktasıyla konuyu kapatalım. TBMM yeni bir anayasa yapmaya yetkili miydi? Ahmet Mumcu'ya göre 1924 Anayasası ile TBMM kurucu güç olma niteliğini bitirmişti. Olağanüstü koşullar gereğince kurucu meclis olarak çalışmak zorunda kalan TBMM artık normal bir parlamento durumunu almıştı. Bu parlamento anayasayı çeşitli hükümleri açısından değiştirebilir ama yeni bir anayasa yapamazdı. Bir siyasal gözlem olarak bu saptamada kuşkusuz isabet vardır. Ama TBMM'nin hukuken yetkili olup olmadığı sorusu farklı yönde de değerlendirilebilir. Bir kere anayasa bir kurucu meclis öngörmemiş, yeni anayasa yapımını böyle bir güce emanet etmemiştir. Ayrıca A. Mumcu'nun da haklı olarak belirttiği gibi devlet şeklinin cumhuriyet olduğunu bildiren hüküm dışındaki bütün hükümler değiştirilebilir. Bu ise yepyeni bir anayasa yapmak da demektir. Öte yandan 1950 sonrasının muhalefet çevreleri yalnız anayasada değişiklik formülüyle değil, aynı zamanda yeni bir anayasa talebiyle yola çıkmışlar ve bu yüzden herhangi bir tepkiyle de karşılaşmamışlardır. Çünkü 1920'lerden beri süzülen genel kanı TBMM'nin en üstün organ olarak yeni anayasa yapımında da yetkili olduğu yönündeydi. Kaldı ki 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kendisi de bir kurucu meclis tarafından değil, olağan bir yasama meclisince yapılmıştı. 4. Değerlendirmeler. Çok partili yaşama geçilirken iktidar ve muhalefet çevrelerinin gündeminde bir anayasa sorunu yoktu. Çoğunluk yönetimini alabildiğine kolaylaştıran bir anayasadan iktidar partilerinin şikayetçi olmaları zaten pek beklenemezdi. Nitekim 1945-50 arasında CHP, 1950-60 arasında da DP anayasa ile barışıktılar. Yeni anayasal aranışlar ancak muhalefet günlerinde ve 1954'ten sonra başlayacaktır. Ama çok partililiğe geçişte yalnız iktidar değil muhalefet de DP eldeki anayasa ile demokrasinin gerçekleştirebileceği inancındaydı. Oysa uzmanların ve aydın kamuoyunun soruna bakışı daha o zamandan farklıydı. İnönü'nün 19 Mayıs 1945 söyleviyle 1924 anayasası tartışması da gündeme girivermişti. Tek partili düzende bu anayasanın payı ve sorumluluğu ne olmuştu? Otoriter bir rejim için sorun yaratmayan bu metin demokratik düzende olumlu bir işlev görebilir miydi? Bu sorular çerçevesinde bilim çevrelerinde yapılan çalışmalar, basın organları ve çeşitli kurumlarca düzenlenen anketler şunu ortaya koydu ki her iki soru açısından da anayasa mahkum edilmekteydi. Bir kere TEK otoriter rejime kayışı kolaylaştıran nedenler arasında görülüyordu. İkincisi, Güçler birliğine ve soyut bir ulusal egemenlik anlayışına dayalı bu metin, azınlıkların ve muhalefetin korunmasını sağlayacak çoğulcu bir demokrasi için yetersiz, çoğunlukçu bir demokrasi içinse elverişliydi. Özellikle temel hak ve özgürlükler ile yargı bağımsızlığı ve denetimi konusundaki eksiklikler ilerisi için kuşku yaratıyordu. Bu iki farklı ve karşıt yaklaşımdan hangisi haklı ve doğruydu? Anayasa rehaveti içinde görünen siyasal aktörler mi, yoksa kuşkular besleyen hukuk çevreleri mi? Sorunun cevabını yine olgular vermiş ve 1950-1960 dönemi, özellikle 1954'ten sonraki gerginlikleriyle sürekli anayasal krizlere sahne olmuştur. Dolayısıyla yanılanların siyasal kadrolar oldukları söylenebilir. Ama bunların tutumu yanılgı sözcüğüyle ya da yalnız bununla da açıklanamazdı. 1924 metni siyasal çoğunluklar için tek elden ve oldukça frensiz yönetim olanakları sunmaktaydı. İktidar sahiplerinin rehaveti, iktidar beklentisi içindekilerin de ataleti, hareketsizliği herhalde bu kolaylıkların sezilmesiyle de ilgiliydi. M soysalın deyişiyle çok partililiğe geçilirken anayasayı değiştirme işin gerisinde işte bu rahatlığın sevilmesi de yatmaktaydı. 1924 Anayasası yürürlükten kaldırıldıktan sonraki dönemlerde geriye bakılarak retrospektif nasıl değerlendirilmiştir? Burada da çoğunlukçu demokrasiyi yeğleyen bazı siyaset ve devlet adamlarının tahlilleriyle çoğulcu demokrasi anlayışına bağlı hukukçuların değerlendirmeleri arasında anlamlı farklar vardır. Birinci çizginin tipik temsilcisi Celal Bayar'dır. Bayar'a göre 1924 Anayasası yapılırken en doğru tefekkürün halk tefekkürü kaynağından geleceği düşüncesinden hareket edilerek müesseselere itibar edilmemiş ve bütün kuvvet Büyük Millet Meclisi'nin şahsında toplanmıştır. Devlet ağacını kayıtsız şartsız millet hakimiyeti ile aşılayan ve bunun kullanılmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne veren Atatürk'tür. Bayar'ın itibar edilmeyen müesseselerden kastı 1961 Anayasası'nın egemenliğin kullanılışına kattığı yeni ortaklar olarak Senato, Anayasa Mahkemesi, Milli Güvenlik Kurulu, Muhtar Üniversite, Muhtar TRT, Planlama ve benzerleridir.